Ayırım 25, sayfa 321. Hale huzursuzdu. İkide bir kolundaki saate bakıyor ve vakit ilerlediği halde hala Ersel'den bir haber çıkmadığı için huylanıyordu. Telaşla bileğindeki saate bir daha baktı. Gecenin 11'ine gelmişti. Sıcak odalarında annesiyle birlikte televizyondaki dizi filmlerinden birini seyrediyorlardı. Hale ayaklarını altına almış dizi seyreder gibi görünüyordu ama aklı fikri Ersel'deydi. Söz vermişti. Fahişeyle görüştükten sonra neticeyi hemen kendisine telefonla bildirecekti. Ersel 5:30-6'da Rostobar denilen yere gideceğini, kadının da oraya geleceğini söylemişti bu sabah. İçinde hafif bir burkulma hissetti. Ne de olsa erkekti işte ve çapkınlığıyla ünlüydü. Kim bilir, belki de ağız arama işi uzun sürmüş, sohbeti derinleştirmişler ve doğal olarak yatakta sonuçlandırmaya kalkmışlardı. Kadın ne de olsa bir fahişeydi. Ersel'le buluşmasının amacı oydu. Gittikçe sinirleniyordu hali. Erkeklerin para karşılığında kadınlarla yatmalarını bir türlü kabullenemez, bundan alınacak yapay zevki anlayamazdı. Elinde olmadan bir daha saatine kaydı gözleri. Diziyi seyreden annesi kızındaki tedirginliği sezinlemiş gibi fısıldadı. ''Niye ikide bir saate bakıp duruyorsun kuzum?'' Hale toparlandı. Kısa bir cevapla geçiştirdi soruyu. Gazeteden arayacaklardı da. ''Kim arayacak bu saatte?'' Annesi tatmin olmazsa ahiret suallerine başlardı. Ona kısa bir karşılık vermek zorunda kaldı. Birlikte takip ettiğimiz bir olay var da arkadaşım nöbette, onun aramasını gerekirdi. Biraz geç kaldı da merak ettim. Yeniden diziye dalar gibi oldular. Ama Hale takip edemiyordu ekrandaki filmi. Yoksa bir aksilik mi oldu diye düşünmeye başladı. Ama ne olabilirdi ki? Alt tarafı barda yapılacak bir sohbetti bu. Tabii şayet sadece barda kalırsa. Kaşları çatıldı genç kızın, suratı asıldı. Ersel'in bahanesi hazır olmalıydı. Ne yapayım, konuşturmak için samimiyetinde ilerletmek zorundaydım, diye kendini savunabilirdi. Ama daha sonra bu kuşkusunun yersiz olduğunu düşünmeye başladı. Ersel çapkın olabilirdi ama istese eline geçen bu fırsatı dün gece de değerlendirebilirdi. Boşuna günahını almamalıyım diye akıl yürüttü. Biraz daha beklemeliydi. Bu sabah Kızıl Toprak'ta birlikte yaptıkları soruşturmayı anımsadı. O ürküntü veren insanda metruk hissi uyandıran bahçe içindeki kâgir evi hatırladı. Orada sapık iki katil yaşıyordu. Ne aile ama diye geçirdi içinden. Psikopat, sık sık cinayet işleyen iki erkek kardeş ve bir de fahişe bir kız kardeş. Tam bir ürküntü tablosu. Cep telefonunu hemen yanı başına koymuştu. Her an çalmasını, Ersel'den bir haber gelmesini bekliyordu ama ses seda yoktu. Huzursuzluğu gittikçe artıyordu. Saat 12'ye 10 kala dayanamadı ve Ersel aradı. Arkadaşının telefonu kapalıydı. Hiç hoşuna gitmedi bu durum. Ersel telefonunu niye kapatmıştı acaba? Keyif dakikalarının bozulmaması için mi? Homurdanarak kapattı telefonu. Ama ok yaydan çıkmıştı artık. 10 dakikada bir Ersel'i aramaya başladı. Hat devamlı kapalıydı. Hiddetten morarıyordu hali. Dizi film çoktan bitmiş ve ana kız yatak odalarını çekilmişlerdi. Ama hali bir türlü yatağa giremiyordu. İçinde tarifsiz bir huzursuzluk vardı. Yaşlı kadın bastonuna dayanarak kapalı eczanenin demir kepenklerine yaklaştı. Işıklı panodaki nöbetçi eczanelerin listesine baktı. En yakın nöbetçi eczane Ziver Bey'deydi. İçinden homurdandı. Oraya vasıtasız gidemezdi. Gecenin o saatinde tenha sokaklarda boş taksi aramaya başladı. Bir araba önünde yavaşladı ama saatte yaşlı ve elinde bastonla zor yürüyen bir müşteri olduğunu görünce hiç durmadan hızlandı ve uzaklaştı. Yaşlı kadın arkasından küfretti. Cehennemin öbür ucunda bile olsa o eczaneye erişecekti. Sevgili oğlunun hayatı söz konusuydu. Bekledi biraz. Daha sonra yaklaşan taksinin şoförü anlayışlı bir delikanlıydı. ''Buyur teyze'' dedi. ''Nereye gideceksin?'' ''Ziver Bey'e evlat, nöbetçi eczaneye.'' ''Hadi bin anacığım, bu saatte niye sen sokağa çıkarsın ki? Evinde başka kimse yok mu eczaneye gidecek?'' İçinden geveze diye homurdandı yaşlı kadın. Şoförün iyi niyetli söylendiğini biliyordu ama ona neydi? Kısaca yok dedi. Şoför dikiz aynasından ona acır gibi bakmıştı önce. Ama yüzündeki nemrut ve aksi ifadeyi görünce konuştuğuna pişman olmuş gibi susup arabayı verilen adrese sürmeye başladı. Taksi şoförü nöbetçi eczanenin önünde durunca kadın şoföre bekle beni dedi. İlaçları alıp geri döneceğiz. Şoför başını sallamakla yetindi. Arkasından ayağını sürterek yürüyen kadına baktı. Bazı yaşlı insanlar bunun gibi acuze oluyorlardı. Lanet ve aksi. Motoru stop edip beklemeye başladı. Eczanede bir iki müşteri vardı. Orta yaşlı, saçları sarıya boyanmış, makyajlı kadın yazar kasasının arkasında oturmuş, ilaç bedellerini tahsil ediyor. Kalfası olması gereken 30 yaşlarındaki sünepe bir oğlan da müşterilere hizmet veriyordu. Yaşlı kadın elindeki kağıdı sırasını beklemeden kafaya doğru uzattı. Evlat, bana hemen şu ilaçları ver. Dışarıda taksi bekliyor. Kalfa hiç oralı olmadan sıranızı bekleyin teyze dedi. Şimdi size de bakarım. Kadın önündeki kalantor giyimli zat kadına şöyle bir baktıktan sonra benim acelem yok diye mırıldandı. Hanımı bekletmeyelim. Kalfa ikaz üzerine yaşlı kadının elindeki kağıda uzandı. Kalantor zat yaptığı jest için hafifçe gülümsemiş ama kadın onun yüzüne bile bakmamıştı. Tek istediği bir an önce ilaçları alıp evine dönmekti. Bu arada Kitipios Kalfa'nın reçete problemi yaratmasından huylanıyordu. Kalfa kağıda bakınca kaşlarını çatmış, irkilmişti. Bu ne teyze dedi. Burada ilaç ismi yazmıyor ki. Yaşlı kadın sert çomurdandı. Ya ne yazıyor? Kalfa ya sabır çekercesine başını salladı. Ona açıklama yapmayı gereksiz buldu. Sonra hızlı adımlarla yazar kasanın arkasında oturan saçları boyalı eczacının yanına gitti. Eğilerek kağıdı gösterip bir şeyler fısıldadı. Eczacı kadın gözlüklerin üzerinden kısa bir süre yaşlı müşteriyi süzdü. Bunları size kim tavsiye etti teyze dedi. Kadın dikleşerek söylendi. Kim olacak, doktorumuz tabii. Ama dedi eczacı kadın, sonra susarak kalfaya dönüp bir şeyler söyledi. Yaşlı kadın huylanmaya başlamıştı. Hala reçetesiz ilaç istemesine sorun yarattığını sanıyordu. O sırada başını sallayan kalfa yeniden kadına yaklaştı. Nesi var hastanızın? Katillerin annesi kısa bir tereddüt geçirdi. Kolunda bir yarası var. Ne yarası? Ne bileyim, birisinden tartışmış işte. Ha, anladım dedi Kalfa. Sonra arkasındaki vitrinden iki ufak ilaç kutusu çıkararak plastik bir poşete koyup kadına uzattı. Yaşlı kadın kendisini bekleyen taksiye doğru yürüdü. Dev yerinden kıpırdamıyordu. Upuzun boyuyla kapının eşiğinde sütun gibi hareketsizdi. Ersel nazarlarını ondan alamamıştı. Yarı aydınlık odada sessiz fakat tedirgin bir bekleyiş hüküm sürüyordu. Bir süre çıt çıkmadı. Sahire burnunu çekti, parmaklarının ucuyla yanaklarına süzülen gözyaşlarını sildi. İçinden kendine lanetler okuyordu. Annesinin pisliklerine karışmaması lazımdı. Ama onlara acımış ve yardıma kalkışmıştı. Şimdi de vicdan azabı çekiyordu. Annesi sırlarını dışarıya çıkmasına kesinlikle izin vermezdi. Doktoru işi bittikten sonra oğullarından birini öldürteceği kesindi. Yeniden hıçkırmaya başladı. Ersel, lütfen sakin olmaya çalış diye fısıldadı Sahire'ye. Buradan çıkmam için bana yardım et. Senin suçsuz ve bir günah olduğunu biliyorum. Ben de bir doktor olarak sana yardım eder ve savunurum. Zaten bunların ikisi de cezai ehliyete sahip olmayan hastalar ve mutlaka tedavi görmeleri lazım. Kabul et ki toplum içinde dolaşmaları son derece sakıncalı. Ciddi bir tedaviye ihtiyaçları var. Biliyorum diye kısık sesle konuştu Sahire. Çok pişman oldum. Hatta ben de seni asla buraya getirmemeliydim. Boş ver, olan oldu. Şimdi buradan çıkarmanın yolunu bul bana. Kız umutsuz arabasını salladı. Bu çok zor. Neden? Kapıda duran kardeşim seni asla bırakmaz. Robot gibidir o. Çok gerizekalıdır ve asla annemin sözünden dışarı çıkmaz. Ondan ötleri kopar her ikisine de. Ersel durakladı. Yine de şansımızı denemeliyiz bir kere. Sen de biliyorsun, annen döndükten sonra kaçma imkanı daha da azalacak. Evet, doğru diye mırıldandı Sahire. Henüz vakitleri vardı. Yaşlı kadın hemen dönemezdi. Ersel içinden nöbetçi eczane inşallah uzak bir yerdedir diye geçirdi. Fakat sonu ürpermekten de kendini alamadı. Kadın muhtemelen yazdıklarının tam ilaç adı olmadığını eczacıdan öğrenecekti nasılsa. Doktor olmadığını anlarsa facia o zaman başlayacaktı asıl. Belki Sahire'nin yardım için gösterdiği iyi niyeti de kaybedecek ve küçük fahişeyi de aldattığından dolayı gazabın üstüne çekecekti. Ayrıca ona da ne oranda güvenebileceğini henüz meçhuldü. Ailece sahip oldukları hastalığın onda da bir tezahürü olabilirdi. Vural senin sözünü dinler mi? Sahire omuzlarını silkti. Benim her iki ağabeyimle de temasım en az düzeydedir. Hele şu yatakta yatanla onu hiç sevmem. Tek kelime konuşmam. Ya şu kapıdaki devle? O çocuk gibidir, anlarsın işte. Bu senin sahan. Ona acırım da. Aslında bakılırsa o iyi bir insandır, uysaldır da. Asıl bela o yaşlı cadıdır. Kötülüğün kumkuması odur. Tahmin etmiştim zaten. Şimdi bir bir düşün. Buradan çıkmamız için bir formül ayarla. Annen gelmeden önce sokağa kapak atmalıyız. Kız umutsuzca ayağa kalktı. Üstünü başını düzeltti. Bekle diye fısıldadı. Şansımı bir deneyeceğim. Erse de yeniden yatağın ucuna oturmuştu. Sahile kapıya doğru yürüdü. Dev hemen onu durdurdu. Nereye diye sordu. Doktor biraz su istiyor. Olmaz. Ne demek olmaz? Su lazım. Annemin emri var. Dışarı çıkmak yasak. Annem dönünce içer. Suyu kendine değil volkana verecek. Dev saf saf söylendi ama volkan su istemedi ki. O konuşmuyor. Sahile terslendi. Aptal, o nasıl konuşur? Baygın. Ama vücudu susuz kalmış. Doktor bu. O anlıyor. Dev şaşırmış gibi kız kardeşine baktı. Bir an kararsız kalırmış gibi göründü. Sonra yine olumsuzca başını salladı. Olmaz diye mırıldandı. Annem kimseyi bu odadan dışarı bırakma dedi. Saçmalama, burası benim de evim. İstediğim yere giderim. Hem ben odama gitmek istiyorum. Sen ne karışıyorsun? Uyuyacağım. Geri zekalı dev aptallaşmış şekilde kardeşine bakıyordu. Böyle bir durum ilk defa başına geliyordu ve karar vermekte zorlanıyordu. Basit mantığı kız kardeşini haklı gösteriyordu. Sahire her zaman odasına gider uyurdu. Bu doktordan ona neydi? Fakat diğer yandan da annesinin verdiği emri beynini zorluyordu. Ersel iki kardeş arasındaki konuşmayı sabırla izlemekteydi. Genç fahişenin neyin peşinde olduğunu anlamamıştı henüz. Ama herhalde bir bildiği vardı. Kapıdaki devin nazarlarının üzerine çevrildiğini görünce onu rahatlatmak istercesine ilgisiz görünmeye çalışarak bakışlarını başka yöne çevirdi. Heyecandan kalbi duracak gibiydi. Genç, sağlıklı ve güçlü kuvvetli bir insandı Ersel. Aklından bir an adamı itip dışarıya fırlayabilir miyim diye düşünmüştü. Ama devasa yapısı ve o hantal görünümüne rağmen ne denli güçlü olduğunu işlediği cinayetlerden biliyordu. Buna cesaret edemedi. En sağlıklı yol aklını kullanmaktı. Dev'in tek açığı geri zekasıydı. Nitekim kız kardeşi bile o yolu deniyordu. Vurulan yüzü hatları karman çorman oldu. Dudakları büzüldü, kaşları çöktü. Bir eliyle kısacık kesilmiş saçlarını kaşıdı. Karar vermekte zorlanıyordu. Hadi çekil kapıdan diye bağırınca Sahire usulca yana kaydı ve kardeşinin dışarıya çıkmasına izin verdi. Genç fahişe karanlık koridora fırlamış ve koşmaya başlamıştı. Az sonra koridorda sesler kayboldu. Ersel başka ses duymaz olmuştu. Sahire gitmiş miydi acaba? Belki sokak kapısından sokağa fırlayıp polisten imdat istemeye gitmiştir diye düşündü. Ama az sonra bu düşüncesinin pek de akıl kârı olmadığını kabullenmek zorunda kaldı. Kadın kendisine neden yardım etsindi? O bundan önce işlenen cinayetleri de biliyordu. Nasıl olsa. Ama şimdiye kadar bu rezilliği durduracak en ufak bir girişimde bulunmamıştı. Ersel onun için bir hiçti. Sıradan barda rastladığı bir müşteri. Hatta onunla yatmamıştı bile. Başka bir açıdan düşünecek olursa, kız ailesinin gizlerini saklamak zorundaydı. Çünkü en başından beri bu rezilliğe gırtlağına kadar batmıştı. Ersel içinden küfürler etti. Polisliğe özentisi bu kere başını iyice belaya sokmuştu. Acaba bu katiller evinden nasıl kurtulabilirim diye kara kara düşünmeye başladı. Saat yarıma geldiğinde Hali hala yatak odasında 5 dakikada bir Ersel'i arıyordu. Hiç açılmıyordu telefonu. Devamlı kapalıydı. Önceleri sinirlenmişti. Ersel'in o fahişeyle birlikte gönül eğlendirdiğini düşünüyordu. Ama daha sonraları ciddi kaygılar hissetmeye başladı. Böyle bir niyeti olsa bunu dün gece de değerlendirebilirdi. Oysa kendisine samimi bir şekilde itirafta bulunmuş, hatta yemek sırasında ettiği o telefonla kadını atlatıp peşine düştüğünü söylemişti. Ona ne şekilde erişebileceğini düşündü. Evelyn telefonunu da biliyordu. Evini aradı ama evi de cevap vermiyordu. Sonra aklına geldi, zayıf bir ihtimal de olsa acaba o gazeteye telefon etmiş midir diye gazeteyi aradı. Santral haber servisini bağladı. Nöbette Bülent ve Nuri vardı. Telefonuna Bülent çıkmıştı. Ciddi, dikkatli ve işini seven bir arkadaştı Bülent. Ona Ersel'in bu gece gazeteye herhangi bir mesaj bırakıp bırakmadığını sordu. Bülent bir dakika bekle diye soruşturdu. Verdiği cevap olumsuzdu. Ersel aramamıştı. Genç kız teşekkür edip telefonu kapattı. Bir ara bilinmeyen numaralardan Rostobar'ın telefonunu öğrenip oraya bir aramayı yapmayı aklından geçirdi. Fakat saat 1'e yaklaşıyordu. Yeni bir günün ilk saatine girmişlerdi. Ersel'in o saatte kadar barda kalmasına imkan yoktu. Vazgeçti. Ama endişesi gittikçe artmaya başlamıştı. Acaba Ersel hangi cehennemdeydi? Dakikalar geçiyordu. Şimdi Kızıl Toprak'taki evde inanılmaz bir sessizlik vardı. Ara sıra yataktaki hastanın inlemesinden başka tek ses işitilmiyordu. Ersel göz ucuyla kapıdaki deve baktı yeniden. Hiç kımıldamıyordu adam. Heykel kadar hareketsizdi. Onu masaldaki Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cine benzetti. O müthiş iriliğine rağmen yüzü saf ve çocuksuydu. Sırtında komik bir pijama vardı. Kalın, boyuna çizgili, pazen bir pijama. Hazır alınmadığı belliydi. Muhakkak evde yapılmıştı. Piyasada satılan standart ölçülere sığamayacak kadar iriydi dev. Pijamanın düğmelerini boğazına kadar iliklemişti. Soğuk bir kış gününde olmalarına rağmen terliksiz, çorapsız, yalın ayak duruyordu kapının eşiğinde. Ersel artık Sahire'den de ümidini kesmişti. Yardım niyeti olsa şimdiye kadar bir yolunu bulur, ortaya çıkardı. Ama genç fahişe geri dönmemişti. Körle yatan şaşı kalkar diye düşündü. Ondan yardım umması hataydı. Kendi başının çaresine bakacak artık. "Adın ne senin?" diye sordu deve. Böyle bir anda sualin yersizliğini idrak edemeyecek kadar geriydi dev. İsteği sadece onunla yakınlaşmaya çalışmak derselin. Vural gök gürültüsünü andıran sesiyle homurdandı. "Kes sesini, konuşma." "Neden?" "Annem yabancılarla konuşmamı istemez." "Ama ben yabancı değilim ki doktorum. Buraya ağabeyini iyi etmeye geldim." "Beni kız kardeşin getirdi. Yabancı sayılmam." "Ağabeyinin iyileşmesini, yataktan kalkmasını istemez misin? Yine birlikte sokağa çıkarsınız." Dev garip garip Ersel'e baktı. Konuşmak istediği belli oluyordu fakat cesaret edemiyordu bir türlü. Başını çevirip karanlık koridora baktı. Kimse olup olmadığını anlamak istercesine. Sonra evin sessizliğinden cesaret almış gibi homurdandı. "Volkan iyileşecek mi?" "İyileşecek tabii, yarın ayağa kalkar, merak etme." "İyi öyleyse." Yine bir sessizlik oldu. "Kaç yaşındasın sen?" diye sordu Ersel. "Bilmiyorum." "İnsan yaşını bilmez mi hiç? Hadi söyle." "Bilmiyorum dedim ya." "Hiç okula gittin mi sen?" "Okula mı?" "Gitmedim." "Yani okuma yazma bilmiyorsun, öyle mi?" Dev önce cevap vermedi, sonra hızlı hızlı söylendi. "Volkan gitti ama." "Kaçıncı sınıfa kadar?" "Ne? Onu bilmiyorum." "Hem sana ne soruyorsun?" "Seninle arkadaş olmak için." "Ben seninle arkadaş olmak istemiyorum." "Neden ama?" "Ben istiyorum. Benim arkadaşım var." "Kim?" "Volkan var ya." "O arkadaşın değil, kardeşin." "Ne fark eder? Ha arkadaş, ha kardeş." "Fark etmez olur mu? İnsan kardeşiyle her istediğini yapamaz. O senin ağabeyin. Pek çok isteğine mani oluyordur, değil mi?" Dev yeniden garip garip Ersel'e baktı. "Nereden biliyorsun sen?" diye homurdandı o gür sesiyle. Ama bu kez sesinde tehdit ve korkutucu ton yoktu. Bilgiçle başını salladı Ersel. "Bilirim ben. Benim de bir ağabeyim var. Her işime karışırdı. Paylar, azarlar, hatta beni döverdi de." "Volkan da seni döver mi?" "Dövmez. Ama zaman zaman azarlar, çıkışlar." "Öyle değil mi?" Dudaklarını büktü dev. "Bazen. Oysa bir arkadaşın olsa bunu yapmazdı." "Yapmaz mıydı?" "Yapmazdı tabii." Vural kalın ve küt parmaklarıyla kısa saçlarını kaşıdı. "Ne yapardı peki?" "Pek çok şey. Mesela sen arkadaşım olsan beraber gidip içki içerdik." "İçki mi, bira mı yani?" "Bira, şarap veya rakı." Dev dişlerini göstererek gülümsedi. Dişleri sapsarıydı. "Bir kere Volkan da bana bira içirirdi." "Beğendin mi birayı?" "Hayır." "Neden?" "İnsanın başını döndürüyor. Annem öğrenince çok kızmıştı." Ersel yavaş yavaş devin yanına yaklaşıyordu. Aralarındaki mesafe iyice azalmıştı. Ersel'in boyu 1,80 olmasına rağmen onun ancak omuzuna kadar gelebiliyordu. "Eh, bira sevmiyorsan biz de tavşan yakalar, onun kanını içeriz. Hiç tavşan kanı içtin mi sen?" Vural yine hayretle gazeteciye bakmıştı. "Tavşan mı?" "Evet, hoş bir tadı vardır. Kedi kanından daha lezzetlidir." Kedi lafını işitmek devde beklenmedik bir etki yaratmıştı. Yüzündeki o yumuşak ifade birden kayboldu. Gözlerinde şimşekler çaktı aniden. "Sen nereden biliyorsun?" "İçtim de ondan." "Yalan söylüyorsun." "Neden yalan söyleyeyim ki? Arkadaşlar birbirlerine yalan söylemezler." "Ama sen söylüyorsun." "Nereden çıkardın yalan söylediğimi?" "Çünkü kan içildiği söylenmez. Bunu yabancılara söylersen annen kızar." "Benimki kızmaz." "Yalan, dayak yersin sonra annenden." "Sana bunu annen mi öğretti?" Vural başını salladı. "Tabii, ne sanıyorsun? Kedilerin kanını içmeni de mi o öğretti?" Dev başını sallamıştı. "Volkan da kedi kanı içer mi?" "İçer." "Ya annen, o da kedi kanı sever mi?" Ersel, Vural'ın yüz ifadesini takip edemez olmuştu adeta. Her soru koca devde farklı uyarılar yaratıyordu sanki. Bazen saf ve uysal bir çocuk gibi gülümsüyor, bazen de idrakta zorluk çektiğinde vahşi bir hayvan gibi dudaklarını gerilip gözlerinden ateş saçıyordu. "Neden soruyorsun?" diye gürledi aniden. "Hiç, merak ettim sadece." "Sen bizim dostumuz olsan bilirdin, sen arkadaş değilsin." "Ama olmak istiyorum." "Yalancı, sen yalan söylüyorsun." "Hayır, söylemiyorum." Tam o sırada Ersel aşağıdan akseden bir sesle irkildi. Bir kapı kapanmıştı sanki. Önce bunun Sahire olduğunu düşündü. Fahişeden ümidini kesmişti ama yine de belli olmazdı. Belki durumun kaçınılmazlığını anlayan kadın da son anda gerçekten polisten imdat istemenin en azından kendisini kurtarmak için bir çözüm olduğunu anlamış olabilirdi. Az evvel burada döktüğü gözyaşlarının samimi olduğuna inanmak istedi. Fakat az sonra bütün ümitlerinin sona erdiğini duyumsadı. Zira üst kata çıkan merdivenlerde yaşlı kadının kullandığı siyah abonoz bastonun basamaklarını tırmanırken çıkardığı gürültüleri duymuştu. Ersel geçen zamanın değerlendirmesini yapamayacak kadar heyecanlıydı. Felçli kadının bu kadar çabuk sürede nöbetçi eczaneyi bulup döneceğini tahmin edememişti. Nutku tutulmuş gibi birkaç adım geriledi. Yaşlı kadın geri dönmüştü. Kuşkusu yoktu. Bir an foyasının ortaya çıkacağını düşündü. İlaçları alamamışsa yapacağı bir şey kalmamıştı artık. Dev kapının aralığından yaklaşan annesine baktı. Bastonun yere vuran sesleri şimdi daha iyi duyuluyordu. Ayırım sonu sayfa 335.